Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 16. Ayrım. Sara S5A gökyüzünü yumuşak gri karnına doğru yükseldi. Michael, alt düzey bulutlarda bir aralık seçmişti. Gürleyerek o koridora daldı. Yukarıda yine aynı sıkı bulut tavanı vardı. Aradaki hava kristal gibiydi. Altometresi 80 bin kademi gösterdiği zaman Michael uçağı düzledi. Çevresi berraktı. Üstteki bulutlar da alttakiler de uzaktı. Ama alttakilerin aralarından yerdeki işaret mevkilerini görebiliyordu. Kantin ve Obignobek kasabaları boşaltılmış, kurşun deliği dolu hayaletlerdi. Birkaç taş baca sağlam kalmıştı ancak. Çamurlu topraktan cenaze anıtları gibi yükseliyorlardı. İki kasabanın arası 4 mildi. Bir zamanlar ikisini birbirine bağlayan yol da yok olmuştu. Cephe hatları o aradaki kahverengi tarlalardan bir çift yılan gibi geçiyordu. Bomba çukurlarına su dolmuş, görmeyen gözler gibi parıldıyorlardı. Michael saatine baktı. 4'e 4 dakika vardı. Gözleri derhal boş gökleri taramaya döndü. Ellerini kontrollardan birer birer çekti, açıp kapadı. Parmaklarını rahatlatmaya çalıştı. Aynı zamanda çizmelerinin içinde ayak parmaklarını oynattı. Tabanca patladığı anda depara hazırlanan bir koşucu gibiydi. Silahın koluna iki eliyle uzandı. Uçağın kontrolsüz nasıl gittiğine baktı. Düzgün ve dengeli gidiyordu. İki silahıyla ateş etti. Her biriyle bir tek kere, kısacık. Sonra başını salladı, sağ elinin eldivenli parmaklarına üfledi. "Bir içki gerek bana," dedi kendi kendine. Andrew'un gümüş şişesini cebinden çıkardı. Bir koca yudum alıp ağzında dolaştırdı, gargara yaptı, sonra yuttu. İçkinin ateşi dosdoğru kanında patladı. Şişenin kapağını kapadı, tekrar cebine attı. Kare biçimindeki gözlem rotasına uymak üzere hafif sola döndüğü sırada, gri şilteye benzer bulutların üzerinde pire kadar siyah beneği gördü. Gözlerini kırpıştırdı, onu kaybetmemeye çalıştı. Öteki uçak da 8000 kademedeydi. Tam kendisinin bulunduğu yükseklikteydi. Hızla yaklaşıyordu. Kuzeyden, Duayi tarafından gelmekteydi. Michael, kanındaki adrenalinin alkolle karışmakta olduğunu hissetti. Yanakları yandı. Bağırsakları spazma uğradı. Hızı arttırıp onu karşılamak üzere fırladı. İki uçağın aşırı hızları onları çabucak bir araya getirdi. Öteki uçak, Michael'ın gözleri önünde sihirliymiş gibi büyümeye başladı. Burnunun parlak maviliği, pervanenin dönerken yarattığı o sis gibi görüntü, iki yana açılmış atmaca kanatları. Sonra pilotun kafasının miğferli tepesi belirdi. İki siyah spandau makinelisinin arasındaydı. Bakmak üzere öne doğru eğildiğinde, onun da gözlükleri parıldadı. Michael, benzini sonuna kadar açtı, motor kudurdu. Sol eli kontrolü, fırça tutan ressam eli gibi tutuyordu. Almanı kendi nişan menzilinin tam ortasına aldı. Sağ eli atış koluna uzandı. Nefreti ve öfkesi, düşmanın görüntüsüyle birlikte hızla büyümekteydi. Ateş etmedi. Başındaki savaş saati yine çalışmaya başlamıştı. Zamanın akışı yavaşlıyordu. Karşıdaki spandau makinalı namlularının kendisine göz kırptığını gördü. Parlak ateş kıvılcımları, mehtapsız bir havada, Merih gezegeni gibi parıldıyordu. Pilotun başına nişan aldı, tetiğe bastı. Silahı titreyip kükrerken, uçağın nabız gibi attığını hissetti. Bu karşıdan saldırıyı yarıda kesmek, Michael'ın aklının ucundan bile geçmiyordu. Tüm dikkati nişan almaya dönüktü. Kurşunlarını Alman'ın yüzüne gömmek, gözlerini oymak, beynini parçalayıp uçurmak istiyordu. Spandau mermilerinin uçağın bezini yırttığını, tahtalarını deldiğini duydu. Başının yanından geçişlerini dinledi, aldırış etmedi. Kendi kurşunları, Alman'ın pervanesinden yongalar yontuyordu. Onların gerçek hedeften sapmış olduğunu anlayıp öfkelendi. İki uçak neredeyse çarpışmak üzereydi. Michael elini atış kolundan çekmeksizin kendini çarpışmaya hazırladı. Çelikleştirdi, dönmeye kalkışmadı. O sırada Albatros şiddetle kanadın üzerine yattı. Çarpışmadan son anda kaçtı. S5A'nın üzerinden geçerken çınlayan bir çarpma sesi duyuldu. İki kanat birbirine değmişti geçiş sırasında. Michael, kendi kanadından sarkan yırtık bezi görebiliyordu. S5A'yı o bilinen dar dönüşe soktu. Kanatların bu baskıyla esnediğini hissetti. Dönmüştü. Albatros önündeydi ama menzilde değildi. Michael tüm gücüyle hız arttırmak üzere yüklendi. Benzin zaten en yüksek hızla gidiyordu ama Albatros da arayı açmaya devam ediyordu. Alman soldan dönüş yaptı, Michael onu izledi. Giderek yükseldiler. Hemen hemen yere dik tırmanıyorlardı. İki uçağın da hızı tükenmeye başladı. Ama S-5A'nınki daha çabuk tükeniyordu. Alman yine arayı açmaktaydı. Aynı Albatros değil diye düşündü Michael şoka kapılarak. Radyatör yeri tek değişiklik değildi. Adam yeni tip bir uçakla uçuyordu. Geliştirilmiş bir uçak. Kendi S-5A'sından çok daha hızlı ve güçlü. Siyah-beyaz kareli kanatların dönüşüne baktı. Alman pilotun onu aynada görmek için uzanışını seyretti. Silah menziline girmeye, sağını hafif kavislendirip burnunu ileri itmeye uğraştı. Alman, Albatros'unu durdurarak çevirdi, dosdoğru Michael'ın üstüne geldi. Spandauları kırmızı kırmızı göz kırparak yine tam burnuna doğruldu. Michael, tren yapmak zorunda kaldı çünkü Alman hem daha yüksek hem daha hızlıydı. Kritik bir an içinde Michael dönüş yapmak zorundaydı. Hızı azalmıştı. Alman uçağını çevirdi, Michael'ın kuyruğuna geçti. İyi pilottu Alman. Michael bunu anlayınca karnında bir sıkışma hissetti. Hızı arttırmak için burnunu aşağıya doğru itti. Aynı zamanda S-5A'yı düşey bir dönüşe zorladı. Albatros onu izledi. Onunla birlikte döndü. Kesişmeyen iki yörüngeye sahip gezegenler gibi birbiri çevresinde dönüp durdular. Çenesini kaldırıp öteki pilota baktı. İkisi de kanat üzerinde eğiktiler. Alman da ona baktı. Gözlüğü onu canavar gibi, insan değilmiş gibi gösteriyordu. Derken Michael bir an o mavi gövdenin ilerisine doğru baktı. Yukarıya, bulut tavanına doğru. Avcı gözleri orada ufacık böcek gibi bir kıpırtı sezmişti. Bir an kalbi vücuduna kan pompalamayı kesti. Kanı koyulup damarlarında yavaşladı. Sonra kalbi şok geçirmiş bir hayvan gibi yarışırcasına vurmaya başladı. Soluğu boğazından tıslayarak çıktı. Alman ona yazdığı mektupta, "Size bildirmek, aynı zamanda uyarmak isterim ki," demişti. Savaşın amacı, düşmanı elden gelen her imkanı kullanarak yok etmektir. Michael bu uyarıyı okumuştu ama anlamını şimdi kavruyordu. Onun kafasındaki romantik, teke tek düello kavramını onlar bir ölüm tuzağına çevirmişlerdi. Çocuk gibi kendini onların gücüne teslim etmişti. Onlara hem zaman hem yükseklik rakamlarını vermişti. Mavi uçağı yem diye kullanmışlardı besbelli. Kendi saflığına şimdi kendi de şaşıyordu. Ötekilerin yukarıdaki buluttan yıldırım gibi dökülüşlerine baktı. Kaç tane? Saymaya vakit yoktu ama görünüşe göre yeni tip albatroslardan koca bir filoydu. En azından 20 uçak. Hızlı ve sessiz bir sürü. Parlak renkleri mücevher gibi parlayarak dökülüyorlardı buluttan. Sentene verdiğim sözü tutamayacağım diye düşündü. Aşağıya baktı. Bulut 2000 kadem kadar altındaydı. Uzaktı ama tek çare de oydu. Almanların en usta 20 pilotuyla birden savaşmayı göze alamazdı. Yanına vardıklarında birkaç saniyeden fazla dayanamazdı. Hızlı da geliyorlardı. Bu arada mavi uçak da ölüm saldırısı için peşindeydi. Michael birden kendini kendi planladığı ölümle yüz yüze bulunca yaşamak istediğini anladı. Levyeden elini çekmiyor, S-5A'yı durmadan döndürüyordu. Birden kolu öne doğru itti. Uçağı sapandan fırlayan taş gibi ileri fırlattı. Yer çekiminin yönü değişince, Michael'ın vücudu onu bağlayan kayışlara doğru fırladı ama iri uçağını toparladı. Kendi gücüyle dik bir dalışa geçirdi. Midesi yükselip ağzına gelerek alttaki buluta doğru yıldırım hızıyla inmeye başladı. Bu manevra düşmanını şaşırttı ama o kendini çabucak toparladı. Albatros çok geçmeden Michael'ın peşine takıldı. Kalabalık alacalı kafilede ikisinin üzerinden yaklaşmaya başladı. Michael, başının yukarısındaki aynadan onlara bakıyordu. Bu yeni tip albatrosun dalışta ne kadar daha hızlı olduğunu görmekteydi. Gözünü karşısındaki bulutlara çevirdi. Daha demin, o kadar itici ve çirkin görünen yapış yapış gri tabakalar, şimdi onun tek kurtuluş umuduydu. Kaçmaya başlayınca korkusu da geri dönmüş, karanlık, ürküntü verici bir biçimde üzerine çöreklenmişti. Cesaretini de, erkekliğini de tüketiyordu. Başaramayacaktı. Buluta varmadan yetişeceklerdi ona. Eli levyeye yapıştı. Bu yeni dondurucu korkuyla kazık kesilmişti. Çifte spandauların çatırdısı onu uyandırdı. Aynada dans eden kırmızı kıvılcımları gördü. O kadar yakınındaydılar ki. Derken sırtına bir şey çarptı. Uyuşturacak bir darbe oldu. Bu darbenin şiddeti ciğerlerindeki havayı dışarı itti. Michael, Mavi Albatros'un atış menzilinden kurtulması gerektiğini anladı. Olanca gücüyle pedalı itti, hızlı dönüşle Alman'a doğru dönmeyi amaçladı ama hızı çok fazlaydı. Dalış açısı çok dikti. S5A cevap vermiyordu, ancak yan dönebildi. Mavi Albatros'un mermileri yukarıdan geçmeye başladıysa da, ötekiler peş peşe saldırıya geçtiler. Her saldırı, ötekinden hemen sonra geliyor, aradan bir bütün saniye bile geçmiyordu. Gökyüzü, parıldayan kanatlarla, renkli gövdelerle dolmuştu. Uçağına giren mermiler sürekli dayanılmaz biçimde birbirini izlemekteydi. S5A bir kanadını eğdi, dönmeye başladı. Gök, bulut, toprak. Her taraf parıltılı albatroslarla doluydu. Hepsinin silahları çatırtıyor, hepsi Michael'ın çevresinde baş döndürücü bir hızla dönüyorlardı. Bir darbe daha hissetti. Bu seferki bacağındaydı. Oyluğunun yukarısında. Başını eğip baktı. Bu patlamanın tabandan geldiğini anladı. Bir kurşun bacağına girmişti. Kanlar atar damarın yarıldığını belli eder biçimde, aralıklı olarak fışkırıyordu. Vaktiyle yaralı bir bufalonun saldırısına uğrayan bir Zulu çantacının durumunu görmüştü. Onda da kanama bu türlüydü. 3 dakikada da ölmüştü adam. Makinalı atışları hala her yönden yağıyordu. Kendini savunamıyordu. Uçağı artık kontrolden çıkmıştı. Durmadan dönüyor, burnunu ikide bir havaya kaldırıyor, sonra tekrar vahşice indiriyordu. Michael uçağıyla mücadele etti. Öteki pedala basıp dönüşü durdurmaya uğraştı. Bu hareket oyluğundan kanın daha hızlı boşalmasına yol açtı. Zayıf bir baş dönmesini ilk defa olarak hissetti. Elini levyeden çekti, bacağına bastırdı, hangi noktayı tutması gerektiğini araştırdı. Bulduğunda nabız temposuyla fışkıran kanlar durdu. Yaralı uçağını bir kere daha emri altına almaya çabaladı. Burnu indirmek için öne yüklendi. Dönüşü kesmek için benzin verdi. Uçak isteksizce emre uydu. Michael her yandan yağan makinalı mermilerini düşünmemeye çalıştı. Bulutlar ve yer birden çevresinde dönmeyi kestiler. Dönüşler durdu. Uçak düz inişe geçti. Michael tek eliyle burnu biraz yükseltti. Kanatlardaki zorlanmayı, karındaki yer çekimini hissetti ama sonunda düz bir rota tutturunca dünya da karşısında düz durdu. Aynaya baktı, Mavi Albatros'un kendisini yine bulduğunu, ölüm vuruşu için kuyruğuna yaklaşmakta olduğunu gördü. Spandau'nun o korkunç çatırdısı başlamadan önce, Michael, bulutun gri nemini suratında hissetti. Işık aradı. Loş, kör bir dünyaya daldı. Burası sessizdi. Spandau'lar artık gökyüzünün huzurunu bozamıyordu burada. Onu bulutlar arasında asla bulamazlardı. Bakışları otomatik olarak önündeki panele konmuş gliserin dolu tüplere döndü. Sıvının yüzeyindeki baloncuklar aynı düzeydeydi. Demek S5A yere paralel uçuyordu. Pusulaya bakıp uçağı Morhom yönüne doğru çevirdi. Kusmak istiyordu. Korkuya ve savaş baskısına karşı ilk tepkisi bu oldu. Yutkundu, kusmamaya çalıştı. Zayıflık ve baş dönmesi bir kere daha geldi. Sanki kafatasının içine bir yarasa hapsedilmişti. Yumuşak kara kanatlar gözlerinin gerisinde çarpılıyor, görüşünde kara lekeler beliriyordu. Gözlerini kırpıştırıp karanlığı uzaklaştırmaya çalıştı. Aşağıya baktı. Baş parmağı hala oyluğuna asılıydı ama ömründe bu kadar çok kan gördüğünü hatırlamıyordu. Elini kaplamıştı. Parmakları yapış yapıştı. Ceketinin kolu dirseğine kadar kan içindeydi. Pantolonu da kandan sırılsıklamdı. Çizmelerinin içi bile doluydu. Pilot kabininin tabanında kan gölcükleri vardı. Reçel gibi topak topak koyulmaya başlamışlardı bile. Yılan gibi kan izleri uçağın her sarsıntısıyla sağa sola doğru akıyordu. Levyeyi bir an bıraktı. Omuz kayışlarını asılıp öne eğildi, sırtını eliyle yoklamaya çalıştı. Öteki kurşun yarasını da buldu. Kalça kemiğinin hemen yukarısında, omurganın 7-8 santim yan tarafındaydı. Kurşunun çıkış yarası yoktu, hala içindeydi. İç kanama yapıyordu. Michael emindi bundan. Karnının içi kanla dolarken zaten bir gerilme, bir ağırlık hissetmeye başlamıştı. Uçak bir kanadını eğdi, Michael onu düzeltmek için levyeye sarıldı ama düzeltmesi birkaç saniye sürdü. Parmaklarına sanki iğneler batıyordu. Çok üşümekteydi. Tepkileri yavaşlıyordu. Her hareket, ne kadar küçük bir hareket olursa olsun, büyük çabalar gerektirmeye başlamıştı. Ama acı duymuyordu. Yalnızca ense kökünden başlayıp, dizlerine kadar yayılan bir uyuşukluk vardı. Baş parmağını kıpırdatıp oyluğundaki yarayı denemeye çalıştı. Parmağını çektiği anda kan çılgın gibi tekrar fışkırınca hemen bastırdı. Dikkatini uçuş teçhizatına çevirdi. Ne kadar sürecekti Morom'a varmak? Hesaplamaya çalıştı ama beyni öyle yavaş ve uyuşuktu ki. Kantinden 9 dakika diye hatırladı. Kendisi ne zamandır uçuyordu? Zaman sanki durmuştu. Saatine bakabilmek için bileğini çevirdi. Kadranın üzerindeki rakamları çocuklar gibi sayması gerektiğini gördü. Buluttan erken çıkmak istemiyorum. Beni bekliyor olacaklar diye düşündü. Ağır ağır. Derken saatin kadranındaki rakamlar çoğaldı. Çift görüyorum dedi. Hemen karşıya baktı. Gümüş bulutlar uçağın çevresindeydi. Bir düşme duygusu hissetti. Bunu gidermek için neredeyse levyeye yüklenecekti ama eğitimi onu kurtardı. Yapay ufuk için tekrar baloncuklara baktı. Hala aynı hizadaydılar. Duyguları aldatıyordu onu. Senten dedi birden. Saat kaç? Düğüne geç kalacağım. Bitkinliğinin içinden bir panik yükseldi. Gözlerinin gerisinde siyah kanatlar daha bir hızla çarpıldı. Ona söz verdim. Yemin ettim. Saatini kontrol etti. 4:06 geçiyor. İmkanı yok diye düşündü vahşice. Bu lanet olası saat yanlış. Gerçekten giderek uzaklaşmaktaydı. Espeşa bulutun arasındaki bir delikten dışarı fırladı. Alan rotasını doğru ayarlamıştı. Alttaki yolu, demir yolu hattını, ikisinin arasındaki yıldız biçimli alanı görebiliyordu. 6 dakika daha uçacağım diye hesapladı. Yeri görmek onu tekrar gerçeğe döndürmüştü. Gerçek dünyaya baktı sonra başını yukarıya kaldırdı. Onları orada gördü. Aslan leşinin tepesindeki akbabalar gibiydiler. Onun buluttan çıkmasını bekliyorlardı. Görmüşlerdi onu. Gökkuşağı renklerinde kanatlarıyla kendisine doğru döndüklerini fark etti. Hemen öte taraftaki bulut kümesine daldı. Soğuk ıslak tabakalar onu kucakladı. Zalim gözlerden sakladı. Sözümü tutmam gerektiği mırıldandı. Toprağı görememek tekrar aklını karıştırdı. Baş dönmesini yeni baştan hissetti. Espeşa'nın yavaşça inip bulut tabakasından çıkmasına izin verdi. Bir kere daha ışığa çıktı. Aşağıda çok iyi tanıdığı yerler vardı. Tepeler ve savaş atları arkasında kalmıştı. Karşıda ormanlar, köy, kilisenin kulesi barış içinde, masal gibiydi. Senten, eve dönüyorum diye düşündü. Korkunç bir halsizlik vücudunu kapladı. Ağırlığı onu ezmeye, pilot kabininin tabanına yamyazsız sermeye kalkıştı. Başını çevirdi, şatoyu gördü. Pembe dama ona işaret ediyor, onu çağırıyordu. Uçağın burnu, Michael bir şey yapmadan o tarafa döner gibi oldu. Senten diye fısıldadı. Geliyorum, bekle beni, geliyorum. Üzerine bir karanlık bastırdı. Upuzun bir tünele girmiş gibi oldu. Kulaklarında bir uğultu vardı. Deniz kabuklarının içindeki uğultuya benzer bir şey. Geri kalan tüm dikkatiyle düşünmeye çalıştı. Giderek daralan karanlık tünele baktı. Onun yüzünü arıyor, kulağındaki uğultular onun sesini duymaya çalışıyordu. Senten, neredesin? Ah Tanrım, neredesin sevgilim? 16. ayrımın sonu. Sayfa 117. Devamı 17. ayrımda.